Ayrım 34, sayfa 323. 13. bölüm. Uras Anares. Yörüngeden ayrılmadan önce görüntü pencereleri Uras'ın bulutsu, kocaman ve güzel turkuaz çemberiyle doluydu. Ama gemi döndü ve yıldızlar göründü. Anares de onların arasında yuvarlak, parlak bir kaya gibi ortaya çıktı. Hareket ediyordu ama etmiyor gibiydi. Bir el tarafından fırlatılmış, zamanın dışında dönüp duruyordu. Zamanı yaratıyordu. Şive'ye bütün gemiyi yıldızlar arası Davanas'ı gezdirdiler. Dikkatli gemisinden olabildiğince farklıydı. Dışarıdan bakıldığında cam ve telden yapılmış bir heykel kadar tuhaf ve kırılgan görünüyordu. Gemiye ya da araca benzer yanı yoktu. Ön ya da arka ucu bile yoktu. Çünkü gemi hiçbir zaman gezegenler arası uzaydan daha yoğun bir atmosferin içinde yolculuk etmiyordu. İçerisi geniş bir ev kadar sağlamdı. Odalar büyük ve özeldi. Duvarlar tahta panolarla ya da kabartılı dokumalarla kaplıydı. Tavanlar yüksekti. Ama perdelere çekilmiş bir eve benziyordu. Çünkü çok az odanın görüntüsü, penceresi vardı ve son derece sessizdi. Kaptan köprüsü ve makine dairesi bile sessizdi. Makineler ve aygıtlar bir yelkenli gemi teçhizatı tasarımının basit tanımlılığına sahipti. Işıklandırmanın güneş ışığı niteliğinde olduğu, havanın tatlı bir toprak ve yaprak kokusuyla dolduğu bir gezinti bahçesi vardı. Geminin gecesi boyunca bahçe karartılıyor, pencereleri yıldızlara açılıyordu. Yıldızlar arası yolculuklar, gemi zamanına göre yalnızca birkaç saat ya da birkaç gün sürdüğü halde, bunun gibi ışık hızına yakın yolculuk yapan gemiler aylarca bir güneş sistemini inceleyebilir, mürettebatının yaşadığı ya da araştırdığı bir gezegenin çevresinde yıllarca kalabilirdi. Bu yüzden içinde yaşamak zorunda olanlar düşünülerek geniş, insancıl, yaşanabilir bir tarzda yapılmıştı. Tarzında ne Uras'ın zenginliği ne de Anares'in sertliği vardı. Uzun bir deneyimin doğal zarafetiyle bir denge oluşturulmuştu. O kısıtlı yaşamı, kısıtlamalarını sorun hale getirmeden, mutlulukla, düşünerek sürdürmeyi hayal etmek mümkündü. Mürettebatının arasındaki hainliler düşünen insanlardı. Uygar, düşünceli, epeyce ciddiydiler. Kendiliğindenlikten pek nasiplerini almamışlardı. En gençleri bile arzuların hepsinden çok daha yaşlı görünüyordu. Ama Şivek, Davenat'ın kimyasal tepkime yoluyla alışılmış hızlarda Uras'tan Anares'e gitmek için geçirdiği 3 gün boyunca onları pek fazla incelemedi. Kendisiyle konuşulduğunda yanıt veriyordu soruları, isteyerek yanıtlıyordu. Ama çok az soru soruyordu. Konuştuğu zaman da bu içe dönük bir sessizlikten geliyordu. Davenat'taki insanlar, özellikle de genç olanları, sanki Şivek'te eksikliğini duydukları ya da olmak istedikleri bir şey varmış gibi onun cazibesine kapılıyorlardı. Kendi aralarında onu epeyce tartışıyorlardı ama yanında utangaçtılar. Şivek ise bunu fark etmedi. Onların pek farkında sayılmazdı. Önündeki Anares'in farkındaydı. Aldanan umudun ve yerine getirilen vaadin farkındaydı. Başarısızlığın, ruhunun içindeki sonunda serbest bırakılmış kaynakların, coşkunun da farkındaydı. Hapisten çıkmış, evine, ailesine giden bir adamdı. Böyle bir yolu boyunca her gördüğünü yalnız ışığın yansımaları olarak görür. Yolculuğun ikinci günü iletişim odasında Anares ile telsiz konuşması yapıyordu. Önce Üde dalga boyunda, şimdi de İnisiyatif Sendikası'nın dalga boyunda. Öne eğilerek oturuyor, dinliyor ya da ana dili olan etkileyici, açık dilin sağanağıyla yanıt veriyordu. Bazen konuştuğu kişi kendisini görebiliyormuş gibi boştaki eliyle hareketler yapıyor, arada bir de gülüyordu. Davenant'ın ikinci kaptanı olan ve telsiz bağlantısını sağlayan hain Niketo, düşünceli onu seyrediyordu. Keto bir gece önce yemekten sonra Şive'ye bir saat geçirmişti. Yanlarında komutan ve diğer mürettebat da vardı. Sessiz, talepte bulunmayan, hainli tavrıyla Anares hakkında bir sürü soru sormuştu. Şivek sonunda ona döndü. Pekala, bitti. Gerisi eve dönmemi bekleyebilir. Yarın sizinle giriş işlemini ayarlamak için bağlantı kuracaklar. Keto başını salladı. Bazı iyi haberler aldınız, dedi. Evet, aldım. En azından bazı. Nasıl söylüyorsunuz? Canlı haberler aldım. Karşılıklı iyice konuşmak zorundaydılar. Şivek'in konuşması, bu dili çok doğru ve katı konuşan Keto ile oranla çok daha akıcıydı. İniş heyecanlı olacak, diye devam etti Şivek. Orada bir sürü düşman ve bir sürü dost olacak. İyi haber dostların olması. Ayrıldığımdan bu yana sayılar artmış görünüyor. İndiğiniz zaman şu saldırı tehlikesi, dedi Keto. Anares limanının görevlileri muhalifleri denetleyebileceklerinden kesin olarak eminler mi? Öldürüleceğinizi bile bile gelmenizi söyleyebilirler mi size? Beni koruyacaklar. Ama ne de olsa ben de bir muhalifim. Tehlikeyi kendim seçtim. Biliyorsunuz, bir odacı olarak bu da benim ayrıcalığım. Keto'ya gülümsedi. Haini gülümsemeye karşılık vermedi. Yüzü ciddiydi. 30 yaşlarında yakışıklı, uzun bir cetili gibi, açık tenli ama arzlı gibi neredeyse tüysüz, çok güçlü, ince hatları olan bir adamdı. Bunu sizinle paylaşabiliyor olmaktan mutluyum dedi. Sizi iniş gemisiyle aşağı indireceğim. Güzel dedi Şivek. Bizim ayrıcalıklarımızı kabul edecek kişi bulmak kolay değil. Düşündüğünüzden de fazladır belki dedi Keto. Eğer onlara izin verirseniz. Aklını tümüyle konuşmaya vermemiş olan Şivek gitmek üzereydi. Bu söz onu durdurdu. Keto'ya baktı ve bir süre sonra ''Yani benimle birlikte inmek istediğinizi mi söylemek istiyorsunuz?'' dedi. Hainli aynı doğrudan tavırla ''Evet, isterim.'' dedi. ''Komutan buna izin verir mi?'' ''Evet, mümkün olduğu takdirde yeni bir dünyayı gezmek ve araştırmak da aslında bir araştırma gemisinin subayı olarak görevimin bir parçası. Kumandan ve ben bu olasılığı görüştük. Ayrılmadan önce elçilerimizle tartıştık. Onların düşüncesi sizin halkınızın yabancıların inmesini yasakladığı için resmi bir talepte bulunmak yönündeydi. Hım dedi Şivek tarafsızca. Uzak duvara gidip bir süre resmin çok yalın bir hain manzarasının kapalı bir gökyüzü altında kamışların arasından akan karanlık bir ırmak resminin önünde durdu. Anares'e göçün kapanma koşulları dedi. Uransların liman sınırı dışına çıkmalarına izin vermiyor. Bu koşullar hala geçerli. Ama siz Zuraslı değilsiniz. Anares'e yerleşildiğinde başka bilinen ırk yoktu. Dolaylı olarak bütün yabancıları kapsıyor. 60 yıl önce sizin insanlarınız bu güneş sisteminde ilk defa gelip bizimle konuşmaya çalıştıklarında yöneticilerimiz de bu yolda karar verdiler. Ama ben onların hata ettiklerini düşünüyorum. Bir duvar daha örüyorlardı yalnızca. Dönüp ayağa kalktı. Elleri arkasındaydı. Keto'ya baktı. Neden inmek istiyorsunuz Keto? Diye sordu. Anares'i görmek istiyorum. Dedi hainli. Siz Uras'a gelmeden önce bile merak ediyordum. Merakım Odo'nun yapıtlarını okuduğumda başladı. Çok ilgilendim. Biraz utanmış gibi durakladı. Sonra bastırılmış dürüst tarzıyla biraz pravca öğrendim. Henüz pek fazla sayılmaz dedi. O halde kendi isteğiniz bu. Kendi inisiyatifiniz. Tümüyle. Peki tehlikeli olabileceğini de biliyor musunuz? Evet. İşler biraz karışık Anares'te. Telsizdeki arkadaşlarımın bana söyledikleri buydu. Bizlerin, sendikamızın, yolculuğumun amacı hep buydu. Bir şeyleri karıştırmak. Bazı alışkanlıkları yıkmak. İnsanların soru sormasını sağlamak. Anarşistler gibi davranmak. Ben yokken bütün bunlar sürüyordu. Bu yüzden hiç kimse bundan sonra ne olacağını bilmiyor. Eğer benimle birlikte inerseniz her şey daha da karışacak. Fazla ileri gidemem. Sizi yabancı bir hükümetin resmi temsilcisi olarak götüremem. Bu Anares'te işlemez. Bunu anlıyorum. Bir kez oraya gittiğinizde, bir kez benimle duvarın içinden geçtiğinizde sizi bizden biri olarak görürüm. Biz size karşı sorumlu oluruz, siz de bize. Bütün diğerleri kadar seçeneği olan bir Anares'li olursunuz. Ama bu seçenekler pek güvenli değil. Özgürlük hiçbir zaman çok güvenli değildir. Basit konsolları, narin aygıtları, yüksek tavanları ve penceresiz duvarlarıyla sakin, düzenli odaya, sonra da Keto'ya baktı. Kendinizi çok yalnız hissedeceksiniz, dedi. Benim halkım çok yaşlı, dedi Keto. Binlerce, bin yıldır uygarız. Bu bin yılların birkaç yüzünün tarihi var elimizde. Her şeyi denedik. Başka şeylerin yanı sıra anarşizmi de. Ama ben denemedim onu. Herhangi bir güneşin altında yeni bir şey olmadığını söylerler. Ama her yaşam, başlı başına her yaşam değilse neden doğuyoruz? Biz zamanın çocuklarıyız, dedi Şivek Pravca. Genç adam bir an ona baktı ve sözcükleri iyice yeniledi. Biz zamanın çocuklarıyız. Peki, dedi Şivek ve güldü. Peki Ammar. Önce telsizden anaresi, sendika yarasanız iyi olur. Büyükelçi Kenke, onun halkın ve sizin halkınızın benim için yaptıklarına karşılık verecek şeyim olmadığını söylemiştim. Belki size bir şeyler verebilirim. Bir fikir, bir söz, bir tehlike. Kumandanla konuşacağım, dedi Keto. Her zamankinden daha ciddi bir tavırla. Ama sesindeki heyecanın ya da umudun hafif titremesi vardı. Ertesi gemi gecesi çok geç bir saatte Şivek Davenat'ın bahçesindeydi. Bahçede ışıklar sönüktü. Yalnızca yıldızların ışığıyla aydınlanıyordu. Hava oldukça soğuktu. Hayal edilemeyecek bir dünyadan gelen, gece açan bir çiçek, karanlık yapraklar arasında açmıştı ve trilyonlarca kilometre ötede bir başka yıldızın çevresinde dönen bir dünyadaki hayal edilemez bir böceğin çekmek için kokusunu sabırlı, yararsız bir tatlılıkla yayıyordu. Farklı güneşlerin ışıkları farklıdır. Ama tek bir karanlık vardır. Şivek yüksek, açık görüntü penceresinde durup yıldızların yarısı arasında siyah bir eğri çizen Anares'in karanlık yüzüne bakıyordu. Takvir'in orada, limanda olup olmayacağını merak ediyordu. Bedap'la son konuştuğunda Takvir henüz barış ve bolluktan Abena'ya dönmemişti. Bu yüzden onunla tartışıp limana gelmesinin akıllıca olup olmadığına karar vermesini Bedap'a bırakmıştı. Akıllıca olmasa bile onu durdurabileceğimi sanmıyorum herhalde, demişti Bedap. Şivek ayrıca Takver'in Soruba kıyısına nasıl bir yolla geleceğini de merak ediyordu. Bir zeplinle geleceğini umuyordu. Takver kızları da yanında getiriyorsa tren de onlara yolculuk etmek zorunda olurdu. 68'de Çakra'dan Abena'ya giderken Sadi'nin 3 feci gün boyunca tren tuttuğundaki rahatsızlığını hala anımsıyordu. Bahçe odasının kapısı açıldı ve loş aydınlatmayı biraz arttırdı. Davenant'ın komutanı içeriye baktı ve ona seslendi. O da yanıt verdi. Komutan Keto ile birlikte içeriye girdi. Yer denetiminizden iniş aracımız için giriş düzenini aldık, dedi komutan. Kısa boylu, soğuk ve ciddi bir arzlıydı. Gitmeye hazırsanız fırlatma işlemini başlatabiliriz. Evet. Komutan başıyla onaylayıp çıktı. Keto gelip pencerenin önünde Şive'nin yanında durdu. Bu duvarım benimle birlikte geçmek istediğinizden emin misiniz Keto? Biliyorsunuz benim için bu kolay. Ne olursa olsun ben eve gidiyorum. Ama siz evden ayrılıyorsunuz. Gerçek yolculuk geri dönüştür. Dönmeyi umuyorum, dedi Keto hafif bir sesle. Zamanı gelince. İniş aracına ne zaman bineceğiz? 20 dakika sonra. Ben hazırım. Toplayacak şeyim yok. Şivek güldü. Berrak, katışıksız bir mutluluk gülüşüydü bu. Keto ona ciddi bir yüzle, sanki mutluluğun ne olduğundan emin değilmiş ama yine de onu uzaktan tanımış ya da anımsamış gibi baktı. Ona sormak istediği bir şey varmış gibi Şivek'in yanında durdu. Ama sormadı. Anares limanında sabahın erken saatleri olacak, dedi sonunda ve eşyasını toplayıp fırlatma güvertesinde Şivek'le buluşmak üzere ayrıldı. Yalnız kalan Şivek, gözlem güvertesine döndü. Temaya'nın üzerinde henüz görüntüye gelen kör edici gün doğuşu eğrisini gördü. Bu gece Anares'te uyuyacağım diye düşündü. Takver'in yanında yatacağım. Keşke resmi bebek koyunu getirip Pilon'a verseydim. Ama hiçbir şey getirmemişti. Elleri bomboştu. Her zaman olduğu gibi. Son söz Bülent Somay. Ursula K. Le Guin, anarşist, sosyalist, feminist, taocu, bunların hepsi birden ve hiçbiri. Ursula, 20. yüzyılın en önemli romancılarından biri. İsterseniz romanını bir Bildungsturm, parantez, birey oluşumu romanı olarak okuyun, isterseniz anarko-sosyalist bir bildirge olarak. İki durumda da ne roman değerinde bir şey kaybeder ne de siz. Ursula, 1929'da Kaliforniya'da doğdu. 1960'lı yıllardan bu yana bilim kurgu ve fantezi öyküleri, romanları yazıyor. En tanınmış romanları bilim kurgu alanında The World for World is Forest, parantez dünyaya orman denir. Karanlığın Sol Eli, Hayaller Şehri, Gökyüzünün Torna Tezgahı, Rogenon'un Dünyası, Sürgün Gezegeni, fantezi alanında ise Eşik, Türkiye'de Başlangıç Yeri adıyla basıldı. Yer Deniz Üçlemesi, artık dörtleme oldu. Bilim kurgu alanı içinde ve dışında sayısız ödülü vardır. The Disposit 1974 yılında yazıldı. Bir bilim kurgu romanı olarak 1975'te bilim kurgu dünyasının en önemli iki ödül sayılan Hugo ve Nebula ödüllerini aldı. Ödül almak bir romanın değeri hakkında pek az şey söyler bize, ancak bu ödüllerin önemi şurada. Nebula ödülünü çoğunluğu Amerika muhafazakarlarından oluşan Amerikan Bilim Kurgu Yazarları Derneği verir. Bir tür Oscar ödülüdür yani. Bu derneğin üyelerinin çoğunluğu ne Le Guin'den ne de onun anarşist sosyalist fikirlerinden hoşlanır. Ama ödül Le Guin'e gitti. Roman yayımlandığı gün bir klasik olmuştu çünkü. Aynı hızla bilim kurgu hastalarının oluşturduğu bir ödül alan Hugo'yu da aldı Le Guin. Böylece 1974 yılının en iyi bilim kurgu romanını yazmış olma şerefine sahip oldu. Yalnızca bu kadar mı? Geçen 15 yıl içinde ve geriye doğru bakıldığında bilim kurgu romanı denilen türünün tarih boyunca The Disposit önemini yaklaşan pek az romanı var. İsterseniz tür sınırlarının da dışına çıkalım. 20. yüzyıl romanının klasiklerinden biri olmaya adaydır The Disposit. Şu ana kadar romandan hep İngilizce adıyla söz ettim. Bunun bir nedeni var. The Disposit İngilizce'de bir dizi anlamı bir arada barındırıyor ve ne romanın Türkçesine verdiğimiz mülksüzler adı ne de akla gelebilecek bir dizi başka ad. Parantez, emin olun bu konuda birden çok insan uzun süre kafa patlattı. Bu anlam zenginliği karşılayabiliyor. Öncelikle The Disposit, Dostoyevski'nin İngilizce'ye The Possessed adıyla çevrilen romanına bir cevap. Bu romanın Türkçe adı Ecinliler. The Possessed. İngilizce'de sahip olunanlar anlamına geliyor. Aynı zamanda da ruhuna şeytan girmişler, cin tutmuşlar. Dostoyevski'nin romanını okuyan bilir. Ecinliler'de bir anarşist grubun maceraları anlatılır. Romanın baş kahramanlarından biri Dostoyevski'nin zamanında oldukça ün kazanmış bir Rus anarşisti olan Nechayev tipi üzerine kurulmuştur. Nechayev'in ne kadar anarşist olduğu 19. yüzyıl siyasi tarihçilerini ilgilendiriyor. Ne kadar şeytan olduğu ise Hristiyanları. Parantez, özellikle Dostoyevski gibi inanmış olanları. Le Guin romanının adını Dostoyevski'nin romanının tam zıttı olarak koymuş. İngilizce'de dis, ön takız kelimeyi tersine çevirir. Olumsuzlar. Herhalde şunu demeye çalışıyor. Anarşistler öyle ruhu cinler tarafından ele geçirilmiş, şeytansı yaratıklar değildir. Onlar sahipsizdir. Ne şeytan ne de insan onlara sahip olamaz. Ama adın sorunları burada bitmiyor. The Disposit aynı zamanda mülksüzler demek ki bu Le Guin'in tahsir ettiği anarşist toplumun en önemli özelliğini oluşturuyor. Anarşist sakinleri ne bir şeye sahipler ne de sahipleri var. Emir almıyorlar ve vermiyorlar. İki anlamda da özgürler. Hem parantez Marx'ın proletaryayı tanımlarken kullandığı anlamda üretim araçlarından özgürler. Hem de devletten, patrondan, yöneticiden özgürler. Romanın adı konusundaki bu açıklama, Le Guin'in öyle Dostoyevski'yi kolayca harcadığı yolunda bir izlenim uyandırmasın. Tersine Le Guin'in romancılığındaki, yazarlığındaki en önemli etki Dostoyevski'den geliyor. Mülksüzlerle yakın bir zamanda yazdığı The Ones Who Walk Away From Homeless, parantez Homeless'i terk edip gidenler öyküsü bir Dostoyevski sorusu üzerine kurulu. Bir kentin mutluluğu her gün küçük bir çocuğa işkence yapılmasına bağlı olsaydı, kent halkı ne yapardı? Homeless adlı ütopya, kentin insanları işkence sırası kendilerine gelene kadar bu soruyu pek sormasalar da, sıranın kendilerine geldiği günden sonra kentin mutluluğunu paylaşamaz oluyorlar. ve Omeles'i terk edip gidiyorlar. Bir başka Dostoyevski'ci olan Nikolas Berdiyaev'in deyişiyle daha az mükemmel ama daha insanca bir yaşam kurmaya gidiyorlar. Mülksüzler bir dizi Taocu zıtlık üzerine kurulu. Parantez, terim gayet yerinde olmakla birlikte diyalektik karşıtlık demeye dilim varmıyor, diyalektiği gizemli bir hale getirmekle suçlanırım korkusuyla. Bu zıtlıkların en başında ikiz dünyalar olan Anares ve Uras geliyor. Bu iki dünya bir ikili sistem oluşturuyor. Birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Her biri ötekinin ayı. Hangisinin ay, hangisinin dünya olduğu, ne taraftan baktığınıza bağlı. Dünyalardan biri verimli, diğeri çorak. Biri özgür, diğeri sınıflı ve sömürülü. Biri anarşist, diğeri arşist. Parantez, devletçi, yönetimci, hiyerarşik. Roman iki yolculuk üzerine kurulu. Biri gidiş, diğeri dönüş. Ama aslında gidiş eski dünyaya bir dönüş zaten. Dönüş ise aslında farklı bir insan olarak farklı bir dünyaya ilk kez gidiş. İki dünyanın da adlandırılması bir dizi kelime ve ses oyunu içeriyor. Anarşist dünya, Anares'in adı, bir yandan anarşiyi, parantez, anarşi, başsızlık, Yunanca'da arşe, baş, başat, ana, ön takısı ise olumsuzluk, iyilik, siz, sız demek. Çağrıştırırken bir yandan da şeyleri, mal ve mülkleri olmayan anlamına geliyor. Parantez, Latince'de res, şey, nesne. Kapitalistlerin ve devletçilerin dünyası Uras ise öncelikle ABD ve SSCB'nin harflerinden devşirilmiş. Parantez, USA ve USSR. İlk iki harfi olan UR ise Almanca'da ilk kaynak, başlangıç anlamına gelen bir ön takı. Bu anlamda Uras, Anares'e giden göçmenlerin kaynağı. İkili gezegen sistemindeki hayatın başlangıç noktası eski dünya. Anares bir ütopya mı? Doğal kaynakların azlığı, kıtlık, kötü iklim koşulları bu soruyu evet demeyi güçleştiriyor. Her ütopya bir bolluk varsayım üzerine kuruludur. Anares'in anarşistleri ise kıtlığı paylaşıyorlar. Üstelik onların içinde de iktidar heveslileri, bürokrat özentileri var. Ve bunlar köşe başlarını tutabiliyorlar. Bu anlamda da Anares bir ütopya değil. Ama mülksüzler bir ütopya. Alışılagelmiş türden bir ütopya. Kendi toplumunu, bugün ve burada var olanları eleştirerek bunu alternatif bir mükemmel şehir ya da dünya tasviri yapan bir ütopyacının kaleminden çıkmamış ama umut ilkesi metnin her satırında kendini gösteriyor. Le Guin bize mükemmel bir toplum tasvir etmiyor. Tersine tüm eksiklikleriyle bir yeni dünyayı ve tüm sevilebilir yanlarıyla bir eski dünyayı karşı karşıya ve yan yana koyuyor. Karşımıza koyuyor. Bir tercih yapmamız için değil, ikisine birden bakarak kendimize bir umut ufku oluşturmamız, yeni dünyaya eski dünya üzerinden geri dönerek varmamız için. Çünkü Tao Ceti, yıldız sisteminin Uras gezegeninin Aiyo ülkesinde doğan bir düşünür olan Laiya Odo, bize gerçek yolculuk geri dönüştür, diyor. Burada, tam da bu noktada Le Guin, Engels'in ütopyacılığının yönelttiği eleştiriyi bu kez olumlu açıdan tekrarlıyor. Engels bize yeni bir dünya hayal etmekle yetinemeyeceğimizi, o dünyayı var olan dünyanın, eski dünyanın somut bilimsel eleştirisi üzerine kurabileceğimizi söylememiş miydi? Le Guin'in kahramanı Şivek, işe tasarlanmış bir yeni dünyada başlıyor. Ama ilk adımı eski dünyaya gitmek, onu tanımak, kavramak ve eleştirmek oluyor. Ancak bundan sonradır ki yeni dünyasına geri dönebilir ve ütopya somut bir gerçeklik olarak anlam kazanabilir. Şivek'in önce eski dünyaya, Uras'a, sonra yeniden yeni dünyaya, Anares'e, tabiri caizse bir ring servis seferi yapması bir kısır döngü, bir kuyruğunu yiyen yılanın hikayesi. Dönülen yeni dünya, bırakılan yeni dünya değil. Şivek'ten sonra eski dünyada aynı kalmayacak. Çünkü bu yolculuk birkaç duvarı yıkmayı gerektiriyor. İnsanları, dünyaları, ülkeleri, kültürleri, birbirinden bugünü dünden, bugünü yarından ayıran duvarları. Le Guin'e göre ikide bir gelip tosladığımız duvarlar bugünümüzü yaşanmaz kılan engellerdir. bir birey olarak çevremizi saran, devletin, kapitalizmin ya da yalnızca kamuoyu önyargısının çoğunluk kanaatinin duvarlarını yıkmak yeterli değildir. Ulusları, ülkeleri, dünyaları ayıran duvarları yıkmak da yeterli değildir. Kendimizi kendimizden, anı zamandan ve hangi toprak parçasında, hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar tüm canlı varlıkları birbirinden ayıran duvarlar. Parantez, ki bu sonsuza uzanıyor. Yıkılana kadar her birimizin birer olumsuz tersine duvarcı ustası olmamız gerek. Le Guin'e göre. Bu duvarları etrafımıza devletin, bürokratların, kapitalistlerin, askerlerin mi ördüğü, yoksa bizim mi kendimize duvarlar arasında hapsettiğimiz sonuçları açısından fark etmiyor. Çünkü Tao Ecet yıldız sisteminin Anaras gezegeninde kuzeybatışı bölgesine doğan fizikçi, isyancı Shiwei'nin dediği gibi. İçeri kapamak, dışarıda bırakmak. Aynı şey. Bülent Somay, İstanbul 1990. Kitabın sonu. 3 Kasım, Perşembe, 2016.